6. ayrım. 15 Kasım 1878 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Senglis'e mutlaka gitmişsindir. Ben de gittim geçenlerde. Ancien Barrière yönünden. Mont Saint-Jean'ın başladığı yerde bir tepe daha var. Adı Alsenberg. Sağdaki Senglis mezarlığı sedir ve çam ağaçlarıyla dolu. Tüm kenti görebiliyorsun oradan. Biraz daha yürürsen Forest'e varıyorsun. Orada çevre çok pitoresk. Tepelerin eteklerinde eski evler var. Basmum'un kimir tuallerinde görülen kum tepecikleri arasındaki kulübeleri andırıyor bunlar. Burada her türlü tarım işlerinin yapıldığı da görülüyor. Mısır ekimi, patateslerin topraktan çıkarılması, turpların yıkanması. Hepsi de resmi yapılacak şeyler. Odun toplama işi bile ve de Montmartre'a çok benziyor. Asma ya da sarmaşık kaplı eski evler, küçük güzel hanlar var. Evlerden biri dikkatimi çekti. Bir hardal imalatçısına aitmiş. Berkisten adlı biri. Onun evi tıpkı Tismaris'in bir resmine benziyor örneğin. Şurada burada taş bulunan yerler de var. Küçük küçük taş ocakları kurulmuş. Bunlar arasında vagon tekerleklerinin derin izler bıraktığı çukur patikalar geçiyor. Kırmızı püsküllerle süslenmiş küçük beyaz atlara, mavi gömlekli sürücülere rastlanıyor. Buralarda çobanlar da var. Sonra da gurunun kadınlarını andıran, başlarına siyah beyaz kepler takmış kadınlar. Öyle yerler var ki bu yörede, Tanrı'ya şükür her yerde vardır, İnsan kendini herhangi bir yerde olduğundan daha çok evine yakın hissediyor. Çok eskilerden kalma, sıla özlemini andıran bir duygu doluyor içine. Biraz melankoli taşıyan bir duygu. Yine de öylesine uyarıcı ki insanın kafasını canlandırıyor, güçlendiriyor ve nedendir, nasıldır bilinmez yapmamız gereken iş için yeni bir istek, yeni bir cesaret veriyor bize. O gün Forest'ten öteye yürüdüm. İkincil bir yola saparak duvarları sarmaşık kaplı eski küçük bir kiliseye vardım. Bir sürü ıhlamur ağacı gördüm orada. Dalları birbirlerine parkta gördüklerimizden daha da karmakarışık dolanmış. Tabir yerindeyse daha gotik ağaçlardı bunlar. Kiliseye giden çukur yolun bir yanında yamru yumru, eğri büğrü kütükler, ağaç gökleri vardı. Albert Dürer'in Ritter, Totentöfel gravüründe çevirenin notu, şövalye, ölüm ve şeytan. Olanlardan daha da fantastik şeylerdi gibi geldi bana. Carlo Dolci'nin Zeytin Bahçesi adlı yapıtının bir resmini, daha doğrusu fotoğrafını gördün mü hiç? Rembrandtımsı bir yanı var. Geçen de gördüm. Rembrandt'tan esinlenerek aynı tema üstüne yapılmış. Hatta ötekinin bir eşi olan İncil'i Okurken adlı kocaman, kaba saba gravürü biliyorsundur herhalde. Hani iki kadın, bir de beşik. Baba Korot'un aynı konudaki resmini gördüğünü söyledin ya, ben de yeniden anımsadım bunu. Ölümünden kısa bir süre sonra yapıtları sergilendiğinde görmüştüm ve çok etkilemişti beni. Sanat ne büyük zenginliklerle dolu. İnsan gördüklerini unutmadıkça hiçbir zaman verimli düşüncelerden uzak, gerçekten yalnız ya da tek başına kalamaz. Tanrı'ya emanet ol Theo. Ellerini sıkı sıkı sıkıyorum hayalimde. İyi vakit geçir. İşlerinde başarılı ol, yaşam yolunda güzel şeylerle karşılaş. Anılarımızdan silinmeyecek, görünüşte pek az şeyimiz varsa da bizi zenginleştirecek güzel şeylerle. Mov'u gördüğünde benden selam söyle, bana hep inan. Seni seven ağabeyin Vincent. Birkaç gündür göndermedim bu mektubu. 15 Kasım'ı atlattık, yani 3 ay tamamlanmış oldu. Papaz de Jong ve Bokma Usta ile konuştum. Okula yerli felemenk öğrencilere tanınan koşullarla devam edemeyeceğimi söylediler. Derslere parasız girebilirmişim gerekirse. Ama tek ayrıcalığım bu. Dolayısıyla burada daha fazla kalabilmem için halen elimde olan parasal imkanlardan daha çoğuna gereksinimim var. Halen elimde olan parasal olanaklarsa hiç, sıfır. Böylece borinaj için tasarladıklarımı geliştirmem gerekecek yakında herhalde. Bir kez kırsal alanlara attım mı kendimi, büyük kente kolay kolay dönmeye niyetim yok. Tanrı'ya inanmadan, ona güvenmeden yaşamak kolay olmaz. Bunlar olmazsa tüm cesaretini yitirir insan. Quesmes, Belçika, Temmuz 1880. Sevgili Theo, uzun süre birçok nedenden dolayı yazamadıktan sonra bu kez biraz isteksizce yazıyorum sana. Bir dereceye kadar bir yabancı gibi oldun bana, ben de sana. Belki de sandığından çok daha fazla. Böyle devam etmemek ikimiz için de daha iyi olur belki. Eğer zorunlu olmasaydım, sen beni bu zorunluluk karşısında bırakmasaydın, bu mektubu bile yazmazdım ola ki. Benim için 50 frank gönderdiğini öğrendim Eten'de. Çarnaçar kabul ettim. İstemeyerek elbette. İçimde melankolik bir duyguyla elbette. Ama başka ne yapabilirdim? Bir çıkmaz sokakta, dümdüz bir duvarın önünde gibiyim. Başımda dertte. Kısaca sana teşekkür etmek için yazıyorum bu mektubu. Borinaj'a döndüğümü biliyorsundur belki. Babam Eten civarında bir yerde kalmamı yeğliyordu. Kabul etmedim. Ve sanıyorum ki herkes için en iyi olanı yaptım böylece. Nasıl oldu bilmiyorum ama elimde olmadan ailenin baş edilemez, kuşku uyandırıcı bir kişisi durumuna geldim. En azından güvenilemeyecek biri. Bu halde kime ne yararım dokunabilir? Her şeyden çok bu nedenle yapabileceğim en iyi, en akla yakın şey bir yerlere gitmek. Uygun bir uzaklıkta bulunmak hepinizden. Böylece varlığımı unutabilirsiniz. Tüylerini dökme, yani tüy değiştirme vakti kuşlar için neyse, biz insanlar için de düşkünlük ve mutsuzluk dönemleri aynı zor zamanlar. Böylesi bir tüy dökme döneminde ömrü billah kalabilir kişi ya da atlatır, yenilenmiş olarak yaşama döner. Ama ne olursa olsun başkalarının gözü önünde yapılamaz bu. Çünkü hiç de eğlenceli bir şey değil. Öyleyse saklanmaktan başka çare yok. İyi ya, öyle olsun. Şimdi bütün bir ailenin, hele de her türlü önyargıdan ve onurlu olduğu kadar modaya uygun erdemlerden tümüyle uzak olmayan bir ailenin güvenini yeniden kazanmak her ne kadar zor, neredeyse imkansızsa da yine de tümüyle umutsuzluğa kapılmış değilim. Zamanla, yavaş yavaş ama sonunda mutlaka aileden bazılarıyla yeniden candan bağlar kurabileceğime inanıyorum. Her şeyden önce söz konusu içten bağların, daha fazlasını istemeye çekiniyorum, babamla aramda yeniden kurulmasını diliyorum. Seninle ikimiz arasında kurulmasını ise en az aynı ölçüde umuyorum. Böylesi bir antant kordiyal karşılıklı yanlış anlamalardan çok daha iyidir. Şimdi bir takım soyut konulardan söz açarak içini sıkmak zorundayım. Sabırla dinleyeceğini umuyorum. Tutkulu, coşkulu, duygularına çabuk kapılan bir insanım ben. Ufak tefek ya da büyük delilikler, saçmalıklar yapabilecek bir tabiatım var. Yaptıklarımdan az ya da çok pişman oluyorum daha sonra. Kimi kez sabırla beklemek daha yerinde olacakken aklıma geleni anında yapıyor ya da söylüyorum. Başkaları da aynı yanlışlıkları yaparlar kimi kez sanıyorum. Hal böyleyken yapılacak ne var? Kendimi tehlikeli, hiçbir işe yaramaz biri gibi görmem mi gerekir? Sanmıyorum. Sorun şu. Söz konusu aşırı coşkuları, duygusallığı iyi bir şeyler uğruna kullanabilmek için her yolu denemek. Örnekse coşkularımdan biri. Kitaba karşı hemen hemen karşı konulmaz bir tutkum var. Hiç durmadan okumak, öğrenmek, kendi kendimi yetiştirmek, peynir ekmek kadar kesin bir gereksinim benim için. Eminim sen anlayabilirsin bunu. Bir başka çevre içinde bulunduğumda, resimler ve sanat yapıtları arasında olduğumda yani, biliyorsun onlara karşı şiddetli bir tutkum vardı. Coşkuların en yüksek doruğuna ulaşırdım ve buna pişman değilim. Şimdi o ülkeden çok uzaktayken bile resimler diyarının özlemini çekiyorum sık sık. Belki de hatırlarsın, eskiden bilirdim, hala da biliyorum ola ki Rembrandt'ın kim olduğunu, Millet'in, Jules Dupré'nin, Delacroix'nin, Millet ya da Maris'in kim olduklarını da. Şimdi o çevrenin içinde değilim artık. Ama o ruh denilen şey var ya, o hiçbir zaman ölmez, hep yaşar, hep ve her zaman ve sonsuza dek arayışını sürdürür derler. Ben de o dediğim özleme, sıla hasretine baş eğeceğime dedim ki kendi kendime, o ülke ya da ana vatan her yerdedir. Böylece kendimi umutsuzluğa bırakacağıma, bir başka türlü söylemek gerekirse, umudu uyanık tutan, yükselmeyi amaçlayan, hep arayan melankoliyi, uyuşukluk ve acı içinde insanı umutsuzluğa sürükleyen melankoliye yeğledim. Bu nedenle elime geçirebildiğim tüm kitapları, İncil gibi, Michelet'in Fransız Devrimi gibi, sonra geçen kış Shakespeare, birkaç Victor Hugo ve Dickens, Beckerstoff, ve onun kadar klasik olmayan birkaç kişi daha ve büyük birkaç küçük ustanın yapıtları. Olanca ciddiyetimle okudum, inceledim. Küçük usta olarak nitelediklerim arasında Fabritius ve Bid gibi kişiler var, çok iyi bilirsin. Şimdi bütün bunlara dalmış olan bir kişi kimi kez şokan olur. Yani başkalarına aşırı şaşırtıcı ve ters gelebilir. Arada bir bilmeden, istemeden kimi örf ve adetlere, toplum kural ve alışkanlıklarına karşı suç işler. Oysa bunlara kötü gözle bakmak ne yazık, ne yanlış. Örnekse sen de biliyorsun ki genellikle giyim kuşamıma, dış görünüşüme pek dikkat etmem. Kabul ediyorum. Bunun kimilerini şoke ettiğini de kabul ediyorum. Ama bak şimdi, yoksulluğun, mahrumiyetin de payı var bunda. Sonra derin bir düş ve cesaret kırıklığının oynadığı rol de var. Kimi kez o sırada kafanızı kurcalayan bir konuyu daha yoğun incelemek için gerekli yalnızlığı sağlamaya yarıyor bu. İncelenmesi en gerekli konulardan biri de tıp. Az da olsa bu konuda bir şeyler bilmeyen, öğrenmeye çalışmayan hiç kimse yoktur. Oysa ben, görüyorsun, bu alanda bir kelime bile bilmiyorum. Bütün bunlar insanı sarıyor, kafasını kurcalıyor, üstünde uzun uzadıya düşünecek, düşler kuracak malzeme sağlıyor. 5 yıldan fazladır, ne kadar süre olduğunu tam bilmiyorum, işsiz güçsüz sayılırım. Oradan oraya dolaşıp duruyorum. Sense diyorsun ki, belli bir zamandan beri hep yokuş aşağı gittin, iyice bozuldun, hiçbir şey yapmadın. Tümüyle doğru mu bu? Kimi kez kuru ekmeğimi kendim kazandım. Kimi kez de bir dost, yüreğinin iyiliğinden bir dilim ekmeği bana verdi. Burası doğru. Elimden nasıl geliyorsa öyle yaşadım. İyi, kötü, gelişi güzel, birçok kişinin güvenini yitirdim. Doğru. Parasal durumum acınacak gibi. Doğru. Geleceğim çok karanlık görünüyor. Doğru. İşlerimi daha iyi yürütebilirdim. Doğru. Sırf ekmek parası kazanacağım diye çok vakit kaybettim. Doğru. Çalışmalarım, incelemelerim de kötü. Hatta umutsuz durumda şu sıra. Doğru. Gereksinimlerim, sahip olduklarımı çok aşıyor. Evet. Ama buna yokuş aşağı inmek mi denir? Hiçbir şey yapmamak mı denir? Belki de diyeceksin ki, neden herkesin senden istediğini yapmadın? Neden üniversiteye devam etmedin? Buna vereceğim tek yanıt şu. Masraflar çok ağırdı. Üstelik o dediğin gelecek, şimdi izlediğim yoldakinden daha iyi değildi. Şimdi tutturduğum yolu sonuna dek sürdürmek zorundayım. Okumazsam, kendi bildiğim gibi çalışmazsam, hiçbir şey yapmazsam, aramaktan vazgeçersem, işte o zaman yok olurum. En acı yazgı olur benimki. Şimdi benim görüşüm şöyle. Yılmadan devam etmek, devam etmek. Gerekli olan bu. Bu kez de soracaksın. Kesin hedefin ne? Hedefim gittikçe kesinleşecek. Ağır ağır ama emin bir biçimde ortaya çıkacak. Tıpkı kaba eskizin azar azar, üstünde ciddiyetle çalışarak, başlangıçta belli belirsiz olan fikrin üstünde, uzun uzadıya düşünülerek, uçan, kaçacak gibi olan esini yakalayarak resme dönüştürülmesi gibi, sonsuzluğa dek aynı kalacak hale getirilmesi gibi. Vaizlerin de aynı sanatçılar gibi olduklarını söylemeliyim sana. Bir yanda eski akademik ekol var, çoğu kez tiksindirici, zorba, her türlü iğrençliğin bir araya geldiği bir yer. Her türlü ön yargıyı, köhne toplum değerlerini çelikten bir zırh gibi üstlerine geçirmiş adamlar. Bu adamlar işin başında oldular mı, mevkileri de ona göre dağıtıyorlar. Geliştirdikleri bürokratik bir sistem sayesinde kendi gözdelerine iyi yerler vermek, başkalarını dışarıda tutmak hesabına düşüyorlar. Bunların tanrıları Shakespeare'in sarhoş Falstaff'ının tanrısı gibi. Le Dedon d'une église, çevirenin notu, bir kilisenin içinde. Bu sözde vaiz beylerin dinsel ve dinsel konulardaki tutumu inanılacak gibi değil belki ama o sarhoş herifinkinden farksız. Bunu kendilerine söylesen şaşırabilirler, herhangi bir insani duyguya sahipseler tabii. Belli olan şu ki bu konulardaki körlüklerinin günün birinde açık görüşlülüğe dönüşebilme tehlikesi hiç yok. Durum böyle olunca onlarla aynı görüşte olmayan, tüm yüreği, tüm ruhuyla toparlayabildiği tüm kızgınlıkla karşı çıkan kişinin işlerinin kötü gitmesi olağan. Kendi payıma bunlar gibi olmayan akademiklere saygı duyuyorum. Ancak saygın olanlar ilk anda inanamayacağın kadar ender. Şimdi işsiz olmanın, yıllardır bana iş verilmemesinin nedeni, kendileri gibi düşünenlere iş vermeyi yeğe tutan o beylerden daha başka düşüncelere sahip olmam sadece. Söz konusu olan yalnızca giyim kuşamım konusunda ileri sürdükleri iki yüzlü sakıncalar değil. İnan bana, çok daha ciddi bir sorun var işin içinde. Bütün bunları neden sana anlatıyorum ki? Yakınmak için değil, belki de az çok yanlışlıklar yaptığım olaylar için bir bahane uydurmak amacıyla değil, sırf sana cevap vereyim diye. geçen yıl beni görmeye geldiğinde La Sorcière, büyücü kadın, adını verdikleri ıssız çukurun oralarda yürüyüş yaptığımızda bana bir vakitler Rizvik Değirmeni'nin ve kanalın orada da birlikte yürüdüğümüzü hatırlatmış, o vakitler birçok konuda aynı görüşteydik demiştin. Sonra da eklemiştin ona, o günden bugüne öylesine değişmişsin ki aynı insan değilsin artık. Tümüyle doğru değil bu. Değişen şu ki o zamanlar yaşamım bunca güç değildi, geleceğim daha az karanlıktı. İçim, içimdekiler, bakış ve görüş açım, düşünce tarzım hiç mi hiç değişmedi. Herhangi bir değişme olmuşsa o da şudur. Eskiden düşündüklerime, inandıklarıma şimdi daha çok inanıyorum. Eskiden sevdiklerimi şimdi daha çok seviyorum. Dolayısıyla şimdilerde diyelim ki Rembrandt'ı, Millet ya da Delacroix'ı ya da her kimseyse işte eskisinden daha az coşkuyla sevdiğime inanmakta direnirsen yanılmış olursun. Çünkü gerçek tam tersi. Ama anlasana işte, sevilecek, inanılacak pek çok şey var. Shakespeare'de, Rembrandt'tan, Michelet'de, Correggio'dan, Victor Hugo'da, Delacroix'dan bir şeyler bulmak olası. Ayrıca İncil'de de Rembrandt'tan bir şeyler ya da Rembrandt'ta İncil'den bir şeyler var. Nasıl istersen artık. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. İnsan olayı doğru anladığı, yanlış yorumlar yapmadığı, kıyaslamaların eşitleme anlamına gelmediğini bildiği sürece. Ki bu, özgün kişiliklerin erdemlerini azaltmak demek değildir elbette. Bünyanda Marie ya da Millet'ten bir şeyler var. Beşerstov'da Ari Schaeffer'ın izleri. Eğer bir adamı resimleri inceden inceye incelediği için bağışlayabiliyorsan, kitap sevgisinin de Rembrandt'ı sevmek kadar kutsal olduğunu kabul etmek zorundasın. Hatta ikisinin birbirini tamamladığı kanısındayım ben. Hani Fabritius'un bir erkek portresi vardı. Bir gün birlikte yürürken Harlem Müzesi'nde görmüş, uzun süre bakmıştık. Çok seviyorum onu. Ama Dickens'ın A Tale of Two Cities'indeki, yani iki kentin öyküsü, Sidney Carton'u da seviyorum. Başka kitaplarda da az ya da çok benzerlikleriyle insanı şaşırtan, çarpıcı örnekler verebilirim sana. Shakespeare'in Kral Lear'indeki kişilerden biri olan Kent'te bence en az Keyser'in herhangi bir figürü kadar soylu ve üstün nitelikli. Tabii Kent ve Kral Lear çok daha eski bir dönemde yaşamışlar, o başka. Neyse, fazla uzatmayalım. Shakespeare harika bir adam. Kim onun kadar esrarlı olabilmiş? Dili, üslubu gerçekten de bir ressamın ateşle, duyguyla titreyen fırçasıyla kıyaslanabilir. İnsan okumasını öğrenmek zorunda, tıpkı görmeyi, yaşamayı öğrenmek zorunda olduğu gibi. Kısaca, herhangi bir şeyi inkar ettiğimi sanmamalısın. Sadakatsizliğimin içinde bile oldukça sadığım ve değişmişsem bile aynıyım. Tek kaygım var artık. Nasıl yararlı olabilirim dünyaya? Bir amaca hizmet etmem, iyi bir şeyler yapmam olası mı? Daha çok öğrenmenin, kimi konuları daha derinden incelemenin yollarını nasıl bulabilirim? Görüyorsun, hiç durmadan kafamı meşgul eden bu. Derken, kendimi yoksulluk yüzünden dört yandan kuşatılmış hissediyorum. Ulaşamayacağım kadar uzakta olan belirli işlerin, belirli gerekli şeylerin dışına itildiğimi duyuyorum. Melankoliden kurtulamamamın nedenlerinden biri de bu işte. Sonra, dostluğun, güçlü, ciddi sevgilerin olabileceği yerde bir boşluk buluyor insan içinde. Moral enerjisini kemiren bir düş kırıklığı duyuyor. Sanki yazgı, sevecenlik içgüdülerine karşı bir barikat kurmuş. İçimde bir iğrenme seli yükselip beni boğacak gibi oluyor. Ve haykırıyorsun. Daha ne kadar sürecek bu tanrım?